Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Halime Demireşik imzalı Lauren Bolt hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında mülakat. Eğer İslam bu ise ben bu İslam'ı istiyorum başlıklı mülakatın ikinci bölümünü paylaşacağız sizinle. Filistin'e gittiğimde ben batılı bir Hristiyandım. İngiltere'den bir gazeteci Filistin'e gidecek olsa gitmeden eğitime alınır. Eğitim için gelen herkes onları o kadar çok korkutur ve herkese orası teröristlerin en çok olduğu yerler. Orada otelinizden çıkmayın. Kiminle görüşmek isterseniz biz otele getirelim. Onlarla görüşünce de İsrail'e gider, orada kalırsın. Onların anlattıklarını veya istediklerini haber yaparsınız derlerdi. Ben Filistin'e gitmeden bu eğitime katılmamıştım ama yine de korkuyordum. Hiç tanımadığım Araplardan neden bu kadar korkuyordum? İşte bunların hepsi ön yargı ve İslam korkusuydu. Taksiye bindim. Her an bir Filistinlinin benim başımı keseceğini düşünüyordum. Çünkü bizim filmlerimizde Müslümanların arasına giren beyaz batılı kadının sonu hep böyle oluyordu. Bütün korkularıma rağmen Ramallah'a gidip halkın arasına karıştım. Sokaklarda dolaşmaya başladım. Batı Şeria'ya geçerken İsrail askerleri eşyalarımı aldığı için üşüyordum. Müslüman yaşlı bir kadın koluma girdi, evine götürdü ve dolabını gösterdi. Oradan bir ceket alıp bana uzattı, bir de kazak verdi. Sonra Allah'a emanet ol diye beni uğurladı. Ben o zamana kadar hiç kimseden böyle karşılıksız bir iyilik görmemiş ve buna çok şaşırmıştım. Beni gören herkes, ''Selamun aleyküm, nasılsın?'' diyordu. İslam hakkındaki ön yargılarım tek tek kırılıyordu. Araplardan korkum hayranlığa dönüşüyordu. Bu büyük bir şanstı benim için. Aslında şans değil, Allah benim İslam'la tanışmamı murad ettiği için adım adım onun yollarını hazırlıyormuş. Allah kendisine yönelene hidayet eder buyuruluyor Ra'd suresinin 27. ayetinde. Siz Hristiyan da olsanız tek Allah'a inanan bir kimse olarak ve masum insanlara yardım etmekteki samimiyetiniz sebebiyle Allah sizi hakikate yönlendirmiş. Benim de sonradan Müslüman olan mütedi kardeşlerimde gördüğüm şey tam sizin söylediğiniz ayeti tasdik eder mahiyette. İmana kavuşan bütün kardeşlerimin ortak özelliği yıllarca hakikati aramaları, bu uğurda gayret etmeleriydi. Yani kimi Budizmin, Hinduizmin bütün öğretilerine gittiler. Orada hakikati bulamayınca yılmadan başka bir inancı aramaya başladılar. Sonunda o emekleri zayi olmadı. Allah onlara İslam'ı lütfetti. Bu sebep sonuç ilişkisi hep böyleydi. Ben oraya dini bir hakikati aramak için gitmedim. Siyasi bir hakikati aramak için gittiğim halde Allah oradan beni bile boş çevirmedi. Burada bahsedilmesi gereken bir konu daha var ki bu da temelden Müslüman olan bir aileyle sonradan Müslüman olan bir aile arasındaki farkın anlaşılması lazım. Mesela temelden Müslüman olan ve İslam'ı gerektirdiği gibi yaşayan bir ailenin evine girdiğinizde oradaki manevi farkı hissedebilirsin. Çünkü bir insan Müslüman olunca sadece din değiştirmiş olmaz, bütün hayat tarzını değiştirir. İslam hayatının her anında var olur. Yemesi, giyinmesi, arkadaş çevresi, dünyaya bakış tarzı. Velhasıl her şeyi değişir. Bu yüzden maneviyat, maddeden manaya, her şeye sirayet eder. Evet, tam da anlattığınız gibi. İslam bu yüzden insana kalite katıyor ama şu an yaşadığımız sekülerizm insana şu duyguyu pompalıyor. Ben bana yeterim, ben değişmem, din bana göre değişsin, ben merkezdeyim, sen kendin ol, mutlu olduğun şeyi yap. Ama bunların hepsi İslam'a zıt düşünceler. Allah bu akımdan Müslümanları korusun. Peki bu duyguları pompalayan Batı, insanı kendi haline bırakıyor mu? Hayır, moda, medya ve sapkın ilişkileri empoze ediyor. Açıkça bunların reklamını yaparak kendi ideolojilerini dayatıyor. Hatta dayatmakta kalmıyor, buna zorluyor. Yani tek Allah'ın emrine girme ama Batı'nın binlerce tanrısına itaat et. O zaman bu nasıl bir özgürlük? Bunun üzerine iyi düşünmek lazım. Halbuki insanları kendi haline bıraksa, insanlar fıtrattaki hakikatini mutlaka bulur. Ama Batı onları boş bırakmıyor. Fıtratın sesini bastırmak için bütün şer güçlerini devreye sokuyor. Kalp ise boşluk kabul etmiyor. Oraya ya hak yerleşiyor ya da batıl. İkisi de olmasın, boş kalsın. Bu mümkün değil, yaratılışa aykırı. İşte bu nefsin şirkidir. Her zamanın şirki farklıdır. Ben 10 yıl kadar çok zengin ve şöhret içinde bir hayat yaşadım. Hayattaki bütün hazları tattım. Para, güzellik, şöhret, alkol vesaire her şey. Burada ağlamaya başladı. Ama bütün hazları yaşamama rağmen küçükken Allah'la konuşan küçük Lauren'in kalbindeki o müthiş inancın hazzına ulaşamıyordum. Sanki dünyadaki bütün nefsani lezzetlerde o iman hazzını arıyordum. Allah'tan uzaklaştıkça önüme duvarlar iniyor gibiydi. Her günahı işledikçe bir kat daha duvar iniyor ve ruhum nefes alamaz hale geliyordu. Allah beni bir daha sadece dünya için yaşamaktan korusun. Annem derdi ki, bu dünya bir cehennem. İnsanın kalbinde iman kalmayınca bu cehenneme katlanamıyor. Bu yüzden Batı insanının birçoğu intihar ediyor. Bu bunalıma düşmesin insan diye çeşitli akımlar uyduruyorlar. Aynanın karşısına geç, ben mükemmelim, ben çok güçlüyüm de, o zaman her şey düzelecek diyorlar. Aynanın karşısına geçiyoruz, söylüyoruz fakat aynadaki yansıman sana, sen yalancısın diyecek. Bu akımlar insanın ruhuna inemiyor. Ne yaparsan yap. İngiltere'de yaşasan Allah seni bırakmıyor. Ara ara hakikatin çığlıkları ruhunda bir kayaya çarpar gibi çarpıyor, yankı yapıyor. Bunu kadınlar en çok doğum yaparken hissederler. Evet, bir yaratıcı var, yoktan var ediyor ve senin eline bir bebek veriyor. Sen içinden binlerce kere onu veren Allah'a teşekkür ediyorsun. Hidayet yolculuğunuzun tam anlaşılması için tekrar Filistin'e ilk gidiş maceranıza dönelim mi? Filistin'e 2006 yılında ikinci defa gittiğimde bana Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini hediye etmişlerdi. Fatiha suresini okudum. Bana kolay geldi çünkü İsa aleyhisselamın duasına benziyordu. Bakara suresini okurken birkaç ayeti kerime çok dikkatimi çekmişti. Biz iman ettik diyenler vardır. Aslında onlar iman etmemiştir. Onların kalbinde hastalık vardır. Onların sonu cehennemdir. Bu ayetleri okuyunca kendimi iki yüzlü bir münafık gibi hissettim. Çünkü ben içten içe tek Allah'a inanıyor, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yaptığım okumalar neticesinde onun Allah'ın Resulü olduğunu da kabul ediyordum. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler adeta beni silkeledi. Müslüman olmayan kimseler Kur'an meali okurken bu tür ayetlerle karşılaşınca iki kısma ayrılırlar. Ya okuduğu ayetler onu sarsar ve peşinden iman eder ya da hakikate karşı kibirlenir ve arkasına dönüp kaçar gider. Bilir ki okumaya devam ederse etkilenecek, tesirinde kalmak istemiyorsa çareyi kaçmakta bulur. O gün ben de kaçmayı seçtim. Okuduklarımın hakikatini kabul ediyordum ama alıştığım hayatı terk edecek gücü kendimde bulamıyordum. Allah kuluna diyor ki, sen bana bir adım atarsan ben sana 10 adım atarım. Şeytansa sen hiç yaklaşma, bu işi asla yapamazsın diyerek insanı kandırmaya çalışıyor. Ben o zaman iman edemesem de bir müddet daha Filistin'e gidip gelmeye devam ettim. Filistinliler için bir şeyler yapmaya gayret ediyordum. 2008'de Gazze ablukasını kırmak için bir grup aktivistle Filistin'e doğru yola çıktık. Hatta İngiltere'den yola çıkmadan önce bize kağıt imzalattılar. Orada can güvenliğimizin olmadığını ve bu direniş esnasında ölebileceğimizi kabul ediyoruz gibi şeyler yazıyordu bu kağıtta. Biz yine de imzalayıp yola çıktık. Orada 3 hafta ablukaya alındık. Artık bir daha çocuklarımı göremeyecektim. Kızımla telefonda konuştum ve ağladım. Yanıma Filistinli bir kadın geldi. ''Seni çok iyi anlıyor ve senin acını paylaşıyorum.'' deyip bana sarıldı. Beraberce ağladık. Ben ona ''Senin hikayen nedir?'' dedim. 4 yıldır eşini ve çocuklarını göremiyormuş. Başka şehirdeki akrabasının cenaze törenine gitmiş. Akşam şehrine girmesine İsrail askerler izin vermemiş. 4 yıldır eşini ve çocuklarını görmeyen kadın benim için ağlıyordu. Sizin bu şekilde Filistin'le ilgilenmeniz, sürekli Orta Doğu ülkelerine gidip gelmeniz, o sıralarda İngiltere Başbakanı olan enişteniz Tony Blair'ı rahatsız etti mi? Evet, Filistin hadiselerine karışmamam ve o bölgelerle gündeme gelmemem hususunda bir uyarı mesajı yazdı. Ama ben önemsemedim. 2008'de Gazze'deydim. Ramazan ayıydı. Ben Müslüman gruplarla oturup konuşuyordum. O sırada telefonuma Yahudilerden ölüm tehdidi içeren bir mesaj geldi. Yüzüm değişmiş olmalı ki oradakiler ne oldu diye sordular. Ben de mesajı okudum. Onlar gülmeye başladı. Ben niye gülüyorsunuz? Bu ciddi bir ölüm tehdidi dedim. Bu senin aldığın ilk ölüm tehdidi olmalı. Biz her sabah en az 30 adet bunun gibi tehdit mesajı alıyoruz. Korkma, Allah seni korur dediler. Ben Müslüman değilim, Allah beni niye korusun ki deyince gülerek Allah'ı yanına alsan iyi olur dediler. Onlar çok sabırlı ve şükür halindeydiler. Çok zor şartlar altında yaşamalarına rağmen çok neşeli ve hayat dolular. Evleniyorlar, İslam davası için çok çocuk doğuruyorlar. Çok cömert ve misafirperverler. Bir Ramazan ayında Filistinli bir aile beni yemeğe davet etti. Evleri İsrail tarafından tarumar edilmişti. Kapıyı Müslüman hanım açtı. Yüzünde kocaman bir gülümseme. ''Hoş geldiniz, buyurun.'' diyordu. Sanki sarayda yaşıyor da beni saraya davet ediyor gibiydi. Ona ''Kızmazsan bir şey söyleyeceğim. Sizin Tanrınıza kızıyorum. Hem savaştasınız, yiyecek bulamıyor, su bile alamıyorsunuz. O size oruç emrediyor. Neden? Bunu anlamıyorum.'' dedi. Bana güler yüzle ''Çünkü Allah bizim fakirlerin halini anlamamızı ve onlara yardım etmemizi istiyor.'' dedim. Gazze şeridinde bir kampta yaşayan fakirleri unutmamak ve onlara yardım etmek için oruç tutuyor. İşte o an aklıma gelen düşünce şuydu. ''Eğer İslam buysa ben bu İslam'ı istiyorum. En zor şartlarda bile memnun olabilmenin adı İslam'sa ben bunu bütün kalbimle istiyorum.'' Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla bu mülakat burada nihayete eriyor, bir virgül konuluyor mülakata. Lauren Bolt hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın ikinci bölümünü paylaştık. Eğer İslam buysa ben bu İslam'ı istiyorum başlığını taşıyordu Halime Demireşik imzalı bu mülakat. Bir başka yazıyla birliklerimize devam edelim. İslam'ın Güzide Hanımları 21 Ümmü Fadil radıyallahu anha başlıklı yazıyı aktaracağız. Merve Güleç imzasını taşıyor bu yazı. Asıl adı Lübabe olan Ümmü Fadl'ın babası Haris İbni Hazen, annesi ise Hint Havle binti Af'tır. Mekke'de Kinane kabilesine mensup olan Lübabe, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın hanımı olup ilk çocuğu Fadl'a nispetle Ümmü Fadl künyesini almıştır. Ümmü Fadl radıyallahu anha Hazreti Hatice validemizden sonra İslam'ı Mekke'de ilk kabul eden hanım sahabi olmuştur. Kocası Hazreti Abbas'ın Müslüman olması Ümmü Fadl hanımdan çok daha sonradır. Hazreti Abbas, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken imanını gizlemiş ve sıkıntılı zamanlarda akrabalık gayretini öne sürerek müşriklere karşı Peygamber Efendimiz'i himaye etmiştir. Hazreti Abbas, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra da Mekke'de olup bitenler hakkında Peygamber Efendimiz'e bilgi ve istihbarat göndermiştir. Müslümanların Mekke fethine yakın Hazreti Abbas ve Ümmü Fadl, Medine'ye hicret etmişler, yolda fete giden orduyla karşılaşmışlardır. Hazreti Abbas'ın Ebu Rafi adında Mısırlı bir kölesi vardı. O da İslam'la şereflenmişti. Fakat müşriklerin şerrinden çekindiği için bu durumu henüz ilan etmemişti. Bu zat, Zemzem kuyusunun yanında ağaçtan su tasları oymacılığı yapardı. Ümmü Fadıl Hanım'ın odası da bu kuyuya yakındı. Bedir Harbi'nin olduğu günlerdi. Peygamber Efendimiz'in diğer amcası olan Ebu Leheb, hastalığı sebebiyle harbe katılamamış, müşrik ordusuna elinden geldiği kadar maddi destekte bulunmuştu. Bir taraftan da yerinde duramıyor, savaşta olup bitenleri Mekke'den takip ediyordu. Müslümanların Bedir'de müşrikleri yendiği haberini alınca ne yapacağını bilemez hale gelmiş, kibir ve öfkesinden adeta deliye dönmüştü. Bu durumu bir türlü içine sindiremiyordu. Ebu Süfyan'ın Mekke'ye mağlup bir şekilde döndüğünü gören Ebu Leheb, nasıl böyle bir yenilgiye uğradıklarını sordu. Ebu Süfyan da, "Hiç sorma. Sanki onların karşısında elimiz kolumuz bağlandı. Savaş esnasında öyle kimselerle karşılaştık ki yerle gök arasında yağız atlara binmiş, beyazlara bürünmüş adamlar bize hücum etti. Ben bu yüzden bizden kimseyi kınamıyorum," dedim. Bu konuşmaya kulak misafiri olan Ebu Rafi, yaşadığı sevincin de tesiriyle kendini tutamayarak, "Vallahi onlar meleklerdir," dedi. Bu sözü işiten Ebu Leheb daha da çıldırdı ve öfkesini bu köleden çıkarmaya başladı. Olup bitenlere şahit olan Ümmü Fadıl, bu esnada eline geçirdiği bir çadır direğiyle Ebu Leheb'e vurdu. "Efendisi ve kimsesi yok diye onu güçsüz gördün değil mi?" diye bağıran Ümmü Fadıl, gözü kara bir şekilde vurduğu bu darbeyle müşriklerin ileri gelenlerinden olan Ebu Leheb'i başından yaralamış, Ebu Rafi'yi bu azgın müşriğin elinden çekip kurtarmıştı. Ebu Leheb bu yaranın da tesiriyle çok geçmeden ölüp gitti. Ümmü Fadıl Hanım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızıdır. Müminlerin annelerinden Meymune binti Haris, Ümmü Fadıl Hanım'ın kız kardeşidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 9 kız kardeş olan Ümmü Fadıl ve kız kardeşlerine mümine kız kardeşler diyerek hitap ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Abbas'ın evine sık sık gider, kendilerini ziyaret edip hal ve hatırlarını sorar, hem de öğle vakti istirahatini orada yapardı. Evlerine ziyarete geldiği sırada Ümmü Fadıl Hanım, Peygamber Efendimiz'e sıkıntılı bir rüya gördüğünü söylemiş ve devamla, "Ya Resulallah, sizin vücudunuzdan bir parçanın kesilip evime konulduğunu gördüm," diyerek rüyasını anlatmıştı. İki cihan güneşi Efendimiz, Ümmü Fadıl'ın bu rüyasının hayırlı bir rüya olduğunu söyleyerek şöyle buyurmuştu: "Kızım Fatıma'nın bir oğlu dünyaya gelecek. Sen onu Kusem'le beraber emzireceksin." Bu rüyanın üzerinden çok geçmeden Hazreti Hüseyin Efendimiz dünyaya gelmiş, Ümmü Fadıl Hanım da onu evine götürerek kendisine süt annelik yapmış ve yetişmesiyle bizzat meşgul olmuştu. Bir gün kucağında Hazreti Hüseyin Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in yanına gelmişlerdi. Resulullah Efendimiz torununu kucağına aldı ve dizine oturttu. Onun başını okşayıp kendisini sevdi ve yanaklarından öptü. Bu nur topu yavrucak o esnada Allah Resulü Efendimizin kucağını ıslattı. Ümmü Fadıl Hanım da buna çok üzüldü. Biraz da kızarak çocuğu çekip Efendimizin kucağından aldı. Çocuk ağlamaya başlayınca rahmet peygamberi Efendimiz torununun ağlamasına üzüldü ve "Ey Ümmü Fadıl, Allah iyiliğini versin. Sen onu ağlatmakla beni üzdün," buyurdu. Bu sözüyle Ümmü Fadıl Hanım'a serzenişte bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir taraftan da ümmetinin hanımlarına çocuklara yumuşak davranmalarını telkin ve tavsiye etmiştir. Nafile ibadetlere çok düşkün olan Ümmü Fadıl, pazartesi ve perşembe günlerini genellikle oruçlu geçirirdi. veda haccına da katılan Ümmü Fadıl, güzel ahlak, cesaret ve şecaat sahibiydi. Hazreti Abbas'la evliliğinden 6 çocuk dünyaya getirmiştir. Her biri yüksek şahsiyet sahibi olan bu evlatlar, Fadıl, Abdullah, Ubeydullah, Mabet, Kusem ve Abdurrahman arasında Abdullah, ashab-ı kiramın içinde tefsir ilmi ve fıkıh noktasında çok seçkin bir mevkide yer almaktadır. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında ahirete irtihal eyleyen Ümmü Fadıl Hanım'ın şefaatlerine nail olmayı diler, makamının âli olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Aziz ruhları için bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Değerli dinleyenlerimiz, Şebnem Dergisi'nden İslam'ın Güzide Hanımları 21, Ümmü Fadıl radıyallahu anha başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam. Son olarak Sesli Dergi'de Merve Güleç imzasını taşıyordu aktardığımız bu yazı. Evet, Şebnem Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından aktardık yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'de bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.